zenginmiş abi, öyle diyorlar. Hani ha,
sen görmüyorsun
hayal edebileceğin bile. Hayal edebileceğin bir zenginlikte de değil diyorlar. O yüzden muhtemelen senin denk geldiğin belki öyle biri ise, yani UAE plakasını tutup da alabilecek, hani alacak kadar gururlu bir vatandaşsa bir de.
Evet.
Bir şey diyemedim. Yorum, gerçekten yorum yapamıyorum.
O zaman yorum yapabileceğin şeylere mi geçelim?
Evet, bizim gerçekten uzmanlık alanımıza, özellikle de senin uzmanlık alanlarına geçelim.
Benim uzmanlık alanına geçiyorsak ben sana özelden atarım linkleri. Videoları izler, yorum yaparız. Ben zannediyorum ki teknoloji konuşacağız. Ben
Evet.
Bilmiyordum. Ha sen, ha tamam.
Senin şimdi uzmanlık değil de ilgi alanlarını konuşacaksak, onun için de talep varsa bir podcast yapabiliriz.
Rütük izin vermez o podcast. Sen
Rütük
boş ver.
Bence bize bakmıyordur.
Çok işi var diyor.
Tabii. Mesela
bize uğraşma.
Şu şey var ya, Gain'de mi ne, Aşk Anası diye bir program var ya, düşüyor mu önüne?
Yok, bilmiyorum.
Ben de bu arada arkadaşlar Gain'de Aşk Adası izlemiyorum.
Tabii
öyle
tabii. Evet. Bir arkadaş izliyormuş.
Bir arkadaş izliyor, anlatıyor, kliplerini gönderiyor. Ya şey, Instagram'da falan önüme düşüyor böyle shortlar, işte reels, ne olarak adlandırıyorsam. Gerçekten 20 saniye izleyince bir böyle beyin uyuşması. Her anlamda bir geri git.
Yok, hiç görmedim ama önüme düşerse bakacağım. Ya da
ben
internetten kendim
sana
aratabilirim. Tamam, sen bir at bana, merak ettim neymiş.
Ben sana atarım, hiç merak etme. Gelecek programda da Aşk Adası'nı konuşuruz.
Olur olur. Karşılıklı bir değerlendiririz Aşk Adası'nı. Şimdi iPad mini güncelleniyormuş. Çok hızlı bir geçiş yaparak direkt konuya.
Aşk Adası'ndan bize ne? Burası doğru.
Aynen
evet.
Öyle.
iPad mini bu arada tam senin yaptığın geçiş gibi arada hiçbir etkinlik olmadan Apple şipşak güncelledi. Hani normalde Apple biliyorsun işte iPhone etkinliği yapıyor. Hatta geçtiğimiz sene Mart ayında yanılmıyorsam yine iPad etkinliği yapmıştı. Bu ayın sonunda da Mac'lerin yenilenmesi bekleniyor hatta. iPad mini sessiz sedasız güncellendi. 7. nesline kavuştu. 6. nesli 2021 yılında çıkmıştı. Yani 3 yıldır güncellenmeyen bir cihazdan bahsediyor hiç. Peki güncellenince ne oldu? Öncelikle Apple Intelligence kullanılabilir hale geldi. Bunu nasıl sağladılar? İçine geçtiğimiz seneki iPhone 15 Pro modellerinde bulunan A17 Pro işlemcisini koydular. Ve bununla birlikte 8 GB'da RAM geldi. Bir önceki iPad mini'de 4 GB RAM vardı. Zaten dikkat et Meriç, Apple Intelligence'ın çalışması için mobil cihazlarda artık minimum 8 GB RAM olması gerekiyor. Bu bir zorunluluk. Hatta benim bir teorim var bununla ilgili. Ya, tabii ki çok zekice, inanılmaz böyle yaratıcı bir teori değil ama Apple'ı takip edenler bilecektir. Mesela iPad, normal 10. nesil en baz iPad 2022 yılında güncellendi. Ve bu sene iPad mini ile birlikte işte aynı dönemde, aynı etkinlikte ya da aynı duyuruda diyelim, iPad'in de güncellenmesi bekleniyordu. Fakat güncellenmedi. Benim teorim şu yönde. A17 Pro işlemcileri hala biraz maliyetli işlemciler muhtemelen. Çünkü iPad mini küçük boyutuna ve hala 60 Hz 8.3 inçlik IPS LCD panel kullanmasına rağmen gayet yüksek bir fiyat etiketine sahip. 128 GB'lık Wi-Fi modeli 24.000 TL'den başlıyor. Hücresel modeli 31.000 TL'den başlıyor. Eğer 256 GB almak istersen 4.500 lira. 512 GB'lık model istersen 256 GB'a kıyasla 8.500 liralık bir fark ödüyorsun. Burada işte şuna geleceğim. Şimdi normal iPad 10. nesil diyelim. Normal iPad demeyeyim. 10. nesil iPad, iPad mini'ye göre daha ucuz bir cihaz. Tablet gamındaki, ürün gamındaki en ucuz cihaz iPad 10. nesil. Buna muhtemelen seneye güncelleme gelecek. Ve Apple artık belli bir noktadan sonra, yani bu noktadan sonra çıkardığı tüm cihazların Apple Intelligence uyumlu olmasını istiyor. Öncekiler önemli değil. Hani olmasalar da olur. Ama artık bundan sonra çıkarılacak bütün cihazların Apple Intelligence uyumlu olması isteniyor. E bunun için ne yapacak? iPad'e de iyi bir işlemci ve 8 GB minimum RAM koyması gerekecek. Muhtemelen gelecek sene iPad'i çıkardığında A17 Pro yerine geçtiğimiz seneki iPhone 15 Pro'larda kullanılan Bu seneki normal iPhone 16'da kullanılan A18 işlemciyi koyacak. Çünkü onlar da zaten Apple Intelligence destekliyor. Hem de o işlemciler Pro işlemcilere göre muhtemelen biraz daha maliyetsiz olduğu için iPad 11. neslinde maliyetini aşağıda tutmaya, daha doğrusu tüketicilere olan maliyetini aşağıda tutmaya devam edebilecek. iPad Mini'ye geçtiğimizde güncellenen başka ne var? USB-C üzerinden daha hızlı veri transfer desteği var. Wi-Fi 6E desteği var ve Smart HDR4 özelliğine sahip geliştirilmiş 12 megapiksel ultra geniş açılı bir kamera var. Zaten 12 megapiksel ultra geniş açılıydı ama Smart HDR4 geldi ve biraz da geliştirilmiş bir kamera. 23 Ekim'de kameranın dağıtımı başlayacak. Yani siz bu programı dinlediğinizde aslında dağıtıma 2 gün kalmış olacak. Ama ön siparişte verebiliyorsunuz. Onu da söyleyelim. Dediğim gibi çok inanılmaz özellikleri olan bir şey değil. Şunu da not düşelim. A17 Pro geçtiğimiz seneki iPhone 15 Pro'lardakinin birebir aynısı değil. Burada teknik bir detay olduğu ortaya çıktı. İşlemciler üretilirken Meriç, bu bütün işlemcilerde geçerli. Sadece Apple yapmıyor. Intel de yapıyor, AMD de yapıyor. İlk önce sen tepe model işlemciyi üretirsin. Ve o tepe model olma özelliklerini karşılamayan işlemciler, mesela çalışmayan çekirdekleri veya belli standartlara uymayan içindeki o birimleri deaktive edilir ve bir alt model olarak piyasaya sürülür. Bu böyle böyle aşağı doğru gider alt işlemci modellerine göre. Yani aslında baktığında en üstteki işlemci modeli alttaki işlemci modellerinin tam kapasiteyle bütün özellikleri çalışabilen halidir ve onlara ulaşmak zor olduğu için bir yandan da onların fiyatı yüksektir. Çünkü daha önce bahsetmiştik ya, işlemciler bir baklava tepsisinde gibi düşün. Öyle üretiliyorlar ve sen en şerbetli, en güzel, en tatlı olan baklavayı en üstte konumlandırıyorsun diye düşün. Arada böyle şerbeti az kaçmış, biraz böyle tatsızlaşmış, fıstığı az olmuş olan baklavayı da daha düşük, maliyeti de daha düşük olduğu için sana ve daha çok onlardan bulunduğu için gidiyorsun daha düşük fiyatla satıyorsun ama yine baklava yiyor insanlar. İşte bu A17 Pro işlemci de muhtemelen geçen seneki 15 Pro'lar için üretilip o standardı tamamen karşılayamayan ve bu nedenle 6 GPU yerine 5 GPU çekirdeği barındıran işlemcilere sahip. Yani muhtemelen o GPU çekirdeklerinden biri tam performansına ulaşmıyordu ya da hiç aktif olamıyordu. Bir sorun vardı. Apple demiş ki ya bunları niye çöpe atalım ki? Bunları bari iPad mini'ye koyalım, kullanalım. Hem de Apple Intelligence desteği de olur. Onları bayağı bir güzel kullanmış olmuş. Böyle de bir detay verelim.
Ben burada bir sorum var. Şimdi biz ta ilk bölümlerde bahsetmiştik ya, bu Apple'ın ürünlerini anlatmıştık. İşte hangi amaçlarla falan kullanıyoruz diye bir konuşmuştuk. iPad mini'yi niye kullanacaktım ben? Neydi amacım, neydi iPad mini? A Pro varken, normal iPad varken mini'nde avantajı neydi benim için? Unuttum ben bunu.
Ya şöyle düşün. 8.3 inçlik bir cihaz bu. En büyük iPhone modeli şu anda 6.9 inç. En küçük değil. En küçük iPad'de 10.9 inç. Hani çok taşınabilir bir cihaz istiyorsan ama telefondan kesinlikle büyük olmasını istiyorsan ama bir tablet kadar da büyük olmasını istemiyorsan bu cihaz olabilir. Yani bu cihazı kullanabilirsin. Hatta bu arada Apple Pencil Pro desteği de olacak bu cihazda. Apple Pencil USB-C ile birlikte. Hani Pro özelliklere de sahip olmak istiyorsan işte çevirmeye duyarlı, üstünde böyle basınca duyarlı sensörü olan bir kalem istiyorsan onu da kullanabileceksin normal kalemin yanı sıra. Ama mesela bak iPad mini o kadar küçük ki bir yandan da. Hiç klavyeli kılıfı yok bu ürünün. Hani normal iPad'ler gibi üçüncü parti üreticilerde bile klavyeli kılıf üretimi yok iPad mini için. Hani gidip ya ben bunu aynı zamanda biraz da bilgisayar olarak kullanayım diyemiyorsun. Ama telefondan da büyük. Yani bir şeyler izlerken, oyun oynarken veya şöyle düşün, şunu demiştik Meriç. Çocuğun vardır ama çocuğun daha hani küçüktür. eline bir şey vermek istiyorsundur elektronik cihaz ama telefon desen zaten o telefon genelde hani anne babanın oluyor. 2 yaşında çocuğa telefon vermezsin. Ama bir yandan da hani diğer iPad'ler büyük olduğu için hani çocuk zorlanır. Hani taşırken elleri, bilekleri, parmakları yorulur diye. Belki iPad mini verebilirsin. Hani bu tür şeyler için geçerli ama ben de hani dönüp böyle arada gidiyorum mesela elektronik marketlerde, elektronik ürünler satan marketlerde dolaşırken iPad mini'yi görünce şöyle bir kurcalıyorum, elime alıyorum. Hakikaten ben de şeyi göremiyorum. Ya bu cihazı niye alayım dediğimde bir cevap bulamıyorum. Ama mutlaka dediğim gibi böyle ultra taşınabilir. Hani çok rahat taşınabilir. Sadece not alayım ya da sadece içerik tüketeyim. İşte çocuğa vereyim gibi. Ya da oyun oynuyordur. Ben mesela mobil oyun oynamıyorum. Ama mesela iPad gibi bir cihazda böyle tutup da oyun oynamak gerçekten bir süre sonra şey oluyor. Özellikle kontrolcü kullanmıyorsan ve iPad'in ekranından parmaklarınla oynuyorsan yorucu oluyor. Telefon ekranı küçücük. Hani telefonu eline alıp iki parmağını da zaten kontrol için ekrana koyduğunda ekranda yer kalmıyor. Neyi nerede göreceksin? Mesela iPad mini mobil oyuncular için de bence gayet ideal bir cihaz. Belki o alanda kullanımı vardır ama inan bunun dışında benim de aklıma pek bir şey gelmiyor.
Tamam, yani almak isteyen yine de alsın. Ne diyeyim? Çok isteyen insanlar. 2 inçinde tat havasını yapmasın inç telefonu. 6 inçte 2 inç o kadar da büyük.
6.9 inç telefon en
1 inç
büyüğü.
yani fark.
1.4 inç evet.
Abi Intel, şu Intel'in başı dertten kurtulmuyor. Pat Gelsinger olduğu sürece de kurtulmayacak. Ama yine bir şeyler yapmışlar. Ne olmuş? Niye başları dertte bunların yine?
Ya bu sefer tam olarak Intel'in kasıtlı yaptığı bir şey yok. Ama başları farklı bir yerde belada hem de ciddi bir yerde belada. Bu sefer Intel'in peşine Çin hükümeti düşecek gibi duruyor.
Eyvah.
Evet. Yani ciddi bir şey ama resmi bir şey yok. Şöyle Çin Siber Güvenlik Kurumu bir açıklama yaptı. Demişler ki ya bu Intel işlemciler yüksek arıza oranlarına sahip. Güvenlik açıkları da var. Hatta bunlar yetmezmiş gibi bir de bu işlemcilerde bazı arka kapılar var. İşte çeşitli kurumların, kuruluşların kullanabilmesi, o işlemcilere sızabilmesi için. Yani bunlardan dolayı Çin ulusal güvenliğine tehdit oluşturuyor bunlar diye açıklama yapmış. Ve şunu da eklemişler. Demişler ki Intel Çin pazarından inanılmaz fazla gelir elde ediyor. Ama buna rağmen bizim milli güvenliğimize tehdit oluşturuyor bu tür hataları, eksiklikleri. O yüzden lütfen bu bir incelensin diye talepte bulunmuşlar. Yani şunu söyleyeyim, ben de rakamları görünce şaşırdım. Intel'in 54 milyar dolarlık geliri var ve bunun 15 milyar doları Çin'den geliyor. Amerika ikinci sıradaymış 14 milyar dolarla. Buna mesela çok şaşırdım ben. Tabii böyle düşünürsek aslında gelirinin %25'inden fazlası Çin'den geliyor. Zaten diyorduk ya biz, Intel'de düzgün gitmeyen şeyler var, mali olarak zor durumdalar. Mesela sırf geçtiğimiz dönem, yani 3 aylık dönemde 1.6 milyar dolar zarar açıkladılar. Zaten böyle bir süreçten geçerken en büyük gelir elde ettiği pazardan ciddi manada bir inceleme gelirse, ciddi manada bir yaptırım gelirse, ya gerçekten Intel'in ne duruma düşeceğini tahmin bile etmek istemiyorum. Bu arada Çinli siber güvenlik uzmanları bazı iddialarında haklılar. Niye? Çünkü gerçekten güvenlik konusunda işte Ghost Trace ve Indirector isimli saldırılara açık durumda bu bazı işlemciler. Intel'in işlemcileri. Bunlar işlemci seviyesinde yapılabilen saldırılar. İşletim sistemi hani Windows seviyesinde değil, doğrudan işlemciye yapılabilen o mimariden kaynaklı açıkların kullanıldığı saldırılar. Ve 13. ve 14. nesil masaüstü işlemcilerindeki işte bu voltaj yönetim sorunları ne oluyordu? Intel'in işlemcilerinin düzgün çalışmamasına, bozulmasına, stabilite sorunlarına yol açıyordu. Hatta Intel demişti ki tamam biz bunları sorgusuz sualsiz bize söyleyin değiştireceğiz yenisiyle demişti. Hatta BIOS güncellemeleriyle de bu sorunun artık önüne geçtiklerini söylemişlerdi. Yine biz bu sürecin hepsini zaten anlatmıştık detaylı bir şekilde tüm bölümlerde. Sadece Çinli siber güvenlik uzmanlarının biraz böyle açıkta bıraktığı bir nokta var. Diyorlar ki arka kapı var Intel işlemcilerde. Ama bunu bir şeyle temellendirmemişler. Yani bir iddiayla, bir kanıtla temellendirmemişler. Sadece demişler ki arka kapı var. Bu arka kapıyı bilen kurum ve kuruluşlar Intel işlemcilerinin olduğu cihazlara sızarak buradaki bilgileri ele geçirebiliyorlar veya toplayabiliyorlar demişler. Ama dediğim gibi bununla ilgili bir kanıt yok mesela. Diğerleriyle ilgili var tabii ki örnekler, kanıtlar. Bir de şöyle düşünelim. Çin dediğim gibi şu anda Intel'e karşı somut bir adım atmış durumda değil. Bunlar sadece Çin Siber Güvenlik Kurumu'ndan gelen, hani bakın önlem alın uyarıyoruz açıklaması. Ama dediğim gibi tüm bu özellikle son 1-2 yıldır Intel cephesinde yaşanan finansal zorluklar ve aynı zamanda piyasadaki işlemcilerin de yaşadığı sorunlar düşünülürse Çin tarafında yaşanacak olumsuz bir gelişme çok kötü sonuçlara yol açacak gibi duruyor. Intel aslında ABD'den çip siyasası sayesinde federal hükümetten 8,5 milyar dolarlık bir doğrudan yatırım alacak. Ama bu 8,5 milyar dolarlık yatırım doğrudan hadi al bakayım cebine koydum hadi şimdi güzel güzel kullan şeklinde olmayacak. Onun için de belli şeyleri tutturması, belli aşamalardan geçmesi ve bunu peyderpey alması durumu var ve bu süreçte de farklı bir aksilik yaşamaması gerekiyor ki bir şekilde işleri rayına koyabilsin. Şu anda öyle bir kara bulut dolanıyor açıkçası Intel'in üstünde. Bu kara bulutların da yakın zamanda güneşle birlikte açılacakmış gibi bir göstergesi yok açıkçası Meriç.
Yok ya, biz zaten bak 22. bölümü çekiyoruz. 22 bölümdür. Sürekli Intel hakkında kötü şeyler konuşuyoruz. Ya bir tane de böyle vay be Intel de ne biçim şirketmiş ya demedik. Hep bir kötü, hep bir olmamış. Sürekli böyle şeyler. Pat Gelsinger yeter yeter ya yeter valla. Sen git nar şeylerine, festivallerine katıl işte. Git gez dolaş.
çekirdeksiz nar mıydı bir de?
İşte her ne narsa gitsin festivallerde gezsin dolaşsın işte kalelere çıksın. Ne CEO'luk senin neyine ya? Allah aşkına.
Niye canım, onu yapan başkaları var kardeşim. Pat Gelsinger'da mı ya?
Yok, ben örnek verdim. Onun gibi yapsın yani. Hani.
İlla aynı festivallere gitmek zorunda değiller.
Yok yok, hayır ben örnek olarak verdim. Tabii. Ha, tamam. Pat gitsin işte Oktoberfest var. Gitsin Oktoberfest'e gitsin.
Ha, doğru.
Mesela.
Cadılar tamam bayramı var en yakın.
Evet, Thanksgiving'de gitsin insanları ağırlasın evinde. Boş ver, çalışma sen, gez dolaş Pat. Ne oluyor sanki? CEO'sunda ne oluyor? Aldı Nvidia götürdü. Millet Nvidia'ya oy veriyor. Pat.
Az sonra onu da konuşacağız bu arada. Gerçekten millet Nvidia'ya oy veriyor. Onu da konuşacağız
veriyor
abi.
Veriyor. Alternatifsizlik kardeşim. Alternatif yok. Ama
ya, Nvidia olmasa kim geçecek bak.
Ya değil mi işte bak. Biz bile böyle diyorsak. Ya. Burada Pat Gelsinger üstüne düşen görevleri yerine getiremiyordur. Şimdi Qualcomm ama Inter'i de alacak, Milan'ı da alacak.
Aynen, onları da alacak Qualcomm. Acımamış.
Ama başkanlık seçimlerinden sonra alacakmış Intel'i.
Evet, bunu da yine hatırlarsan birkaç hafta önce haberleştirmiştik. Hatta ben demiştim ki bu yani gerçekmiş, baya baya komple satın almayı düşünmüş demiştim. Ama senin de dediğin gibi bu 5 Kasım'da gerçekleşecek olan Amerikan başkanlık seçimleri ve hatta 2025 Ocak'taki devir teslim törenini bekliyor diye bir söylenti var. Çünkü mesela yönetim değişti diyelim. Cumhuriyetçi Parti geldi diyelim. Bu partinin mesela tekelleşme konusundaki politikaları ne olacak? Çünkü Qualcomm çok büyük bir işlemci üreticisi mobil tarafta. ARM mimarileriyle pazarın en büyük oyuncularından biri. Intel'i satın almaya çalıştığında ya sadece Amerika'da değil, diğer devletlerde de, diğer yönetimlerde de zaten bir tekelleşme soruşturması başlanacak ve o onayları alması gerekecek. Ama tabii ki en önemli pazar ikisinin de menşei olan Amerika. Amerika'nın bu yeni yönetimi olursa tekelleşme konusunda ne olacağını bekliyorlar ve bir yandan da Çin'le olan ilişkiler ne olacak? Ticari ilişkiler, teknolojik ambargolar, bunların yaptırımları ne olacak? Bunlar da önem taşıyor çünkü mesela Nvidia'nın en üst yapay zeka işlemcileri, grafik işlemcileri, yapay zeka işlemcileri ismine ne dersen onların Çin'e gönderilmesi yasak ya da çok sınırlı. Böyle yaptırımlar var. İşte bunlar ne olacak bilinmiyor. Yani bir de bir yandan şu da var. Şimdi Qualcomm kararı geciktiriyor ama zaten Intel can çekişiyor. Intel bu sırada ne olacak? Üçüncü çeyrek mali sonuçlarını açıklayacak. Ve orada da Qualcomm aynı zamanda tablonun ne kadar vahim veya düzeltilebilir olup olmadığını görmüş olacak. Diyecek ki ha tamam aslında o kadar kötü değilmiş. Bak toparlanma emareleri var ya da diyecek ki durum sandığımızdan da kötü, hala bu devam ediyor. Mesela belki de teklifini daha da düşürecek. Diyecek ki ya biz sizi alırız ama daha da düşük fiyata mesela. Tabii burada bir tane daha not düşmek lazım. Qualcomm bu satın alma için tek aday değil. Intel'i satın almak için bir varlık yönetim firması olan Apollo ve hatta birebir rakibi olan Arm'ın da Intel ile ilgilendiği teknolojik kulislerinde konuşuluyor ama bunlar çok güçlü iddialar değil. Ama tabii şeyi düşünmek lazım, yani Qualcomm böyle bir bilgi birikimine sahip, hani böyle büyük bir oyuncuyu satın almak için bekleyen tek firma olmayacaktır. Orada da göreceğiz neler olacak. Ama Qualcomm da bizim gibi beklemedeymiş.
Bence ben Pat Gelsinger yerine olsam bu üçüncü çeyrek mi, dördüncü çeyrek mi, beşinci çeyrek, üçüncü çeyrek mi?
Üçüncü çeyrek dedim.
Üçüncü çeyreği söylüyorken, açıklıyorken böyle birkaç rakamla oynama yaparım. Sırf Qualcomm'a satabilmek için, tamam mı? Sonra satarım. Sattıktan sonra ben paramı alırım, gider yatarım. Qualcomm da uğraşır durur. Ama Amerika'da böyle işlemiyor büyük ihtimalle bu işler, yapamaz yani, ama bence mantıklısı bu. Benim öğrendiğim bu. O 28.
Yani tabii senin öğrendiklerin var ama şirketler bizden daha akıllı olabiliyorlar. Qualcomm satın almadan önce muhtemelen bağımsız denetçiler gönderecektir. Kendi denetçileriyle birlikte. Ondan sonra hani bir teklif yapacaktır. Yani hele de Pat Gelsinger'ın böyle bir şey yaptığı falan ortaya çıkarsa acayip komik olur açıkçası yani. Belki eşine benzeri rastlanmamış bir facia olarak görebiliriz.
Ondan sonra gider başka bir şirketin CEO'su olur kardeşim. Hiç fark etmiyormuş. Sen öyle
Ha,
dedin
o
yayından
olur.
önce.
Olur, tabii CEO'larda böyle bir şey var. Yani istersen şirketi batır, istersen tüketicilerine küfür et. En çok bir istifan istenir.
O kadar.
Sonra bir bakarsın 2 sene sonra bambaşka bir şirkette yine CEO olarak işte senelik 100 milyonlarca dolar paraya anlaşmış.
Gibi.
CEO dünyasını, bu üst yönetim dünyasını ben de tam olarak anlayabilmiş değilim, bu işler nasıl yürüyor. Ama herhalde bu networking dediğimiz hani ağ kurma olayı bir şekilde işe yarıyor ve referansla yine kaldığın yerden kariyerine devam etmeni sağlıyor herhalde üst tarafta. Öyle düşünüyorum açıkçası. Üst düzey bir yönetici olmadığım için bunları birinci elden tecrübe etme fırsatım yok. Şöyle düşün abi, Hanneke Faber'in Logitech'in CEO'su olduğu bir ortamda herkes her şey olabilir. Hiç
Aynen
kimsenin bir
öyle.
şey bilmediği yerde herkes her şey olabilir.
Aynen öyle. Darısı bizim başımıza. Umarım biz de bir yerlerin CEO'su oluruz. Hiçbir şey bilmeden. Ben biliyormuş taklidini de çok iyi yaparım bu arada. Anlamazlar bile bilmediğimi. Mis gibi alırım. Bir yıl ya, bir yıl bana 100 milyon. 100 milyon bile çok be. Bir yıl 2 milyon verseler ben bir yıldana bir CEO olurum bir yerde. Çeker giderim. Uğraşmam.
Ya zaten bu arada CEO olmakta hiçbir şey yok. Bir kere senin sunum hazırlayan bir ekibin var.
Onlar
Bütün
yapıyor.
şirket sana bağlı. Sen mesela yönetim kuruluna bir sunum mu yapacaksın? Bir şeyler mi yapacaksın? Hani anlatacaksın neler olmuş, vizyon ne, stratejini. Çağırıyorsun alttaki yöneticileri. Diyorsun ki ben sunum hazırlayacağım. Böyle bir sunum lazım. Rakamları bir gösterin. Gösteriyorlar. Tamam, şöyle şöyle hazırlayın diyorsun. Çıkıyorsun, anlatıyorsun.
Ya bir de
Hani tek
koskoca
sorumlu,
şirket.
tek sorumluluğun zaten yönetim kuruluna. Yönetim kurulu işini böyle çözüyorsun. Normal yönetim de zaten kolay ki. Yani altında zaten hani düşünsene işte senior vice president'lar, executive vice president'lar var. İşte genel müdür yardımcıları diyelim, genel müdürler vesaire. Zaten onların altında binlerce, on binlerce çalışan var. Onları bir şekilde idare edersen, biraz da vizyonun varsa yürürsün. Olay oraya gelebilmek işte. Yani oraya
Doğru.
geldikten sonra çok zor bir şey yok. Bir de düşünsene abi, 100 milyon dolar para kazanıyorsun. Derdin yok.
Vallahi işe bile gitmem ha.
Ya şimdi ayda 30 bin lira kazanan insanla yılda 100 milyon dolar kazanan insanın kafa rahatlığı aynı olabilir mi?
Olmaz. 30 bin kazanan kafa daha rahat.
Kesinlikle. Hani hangi yatı alayım stresi yok.
Yok abi, 30 bin. Eve gideceğim, yemeğimi yiyeceğim, yatacağım, uyuyacağım. Dışarı çıkabiliyor muyum? Hayır. Param yok.
Yok.
Kafa rahat,
Aynen.
evde otur televizyonunu izle. 100
Makarnaya
milyonun
sos bile
olsa o.
katamıyorsun mesela.
Yok,
Hani onu bile
makarnayı
düşünmene
haşlayıp
gerek
bırakıyorsun.
yok. Aynen.
Tertemiz daha. 30 bin daha. Vallahi ben 30 bin tercih ederim.
İşte bu yüzden sen CEO olamayacaksın.
Olmayayım be. Ben de CEO olmayıvereyim. Pat Gelsinger olmuş benim yerime zaten. Az çok aynı vizyondayızdır biz onunla. O yüzden. O benim yerime olmuş o zaten. Olmayıvereyim ben.
Sen de haklısın abi. İkinci bir Pat Gelsinger'a ihtiyacımız yok sanırım.
Ya hiç gerek. Ama kardeşim böyle Intel'i gömdün gömdün de sen. Intel'in Ar-Ge bütçesi Nvidia ve AMD'nin bütçe toplamlarından daha fazlaymış. Bu nasıl oluyor? O kadar gömdün. Ar-Ge'ye değer veriyor bu adamlar.
Ar-Ge'ye değer veriyorlar. Onun da nedenine geleceğiz. Ya yıllar önce AMD ile Nvidia'nın Ar-Ge bütçeleri aynı seviyelerdi. Fakat bugünlere, günümüze, bugün yıla geldiğimizde Nvidia'nın Ar-Ge bütçesi AMD'ninkinin iki katına ulaşmış durumda. Bunu da yine geçtiğimiz programları düşün. Demiştik ya Nvidia yapay zeka sunucuları, yapay zeka çözümleri konusunda inanılmaz ileride sektörden diye. Dolayısıyla bu Ar-Ge ve bu Ar-Ge'nin zaten gelişimi yıllar önceden geliyor. Ve günümüze geldiğinde öyle dominant bir aktör oldu ki tüm firmalar, buna Microsoft da dahil, Meta dahil, X dahil, Apple dahil, Amazon dahil aklına gelebilecek yapay zeka ile ilgili bir sunucu açmak isteyen firma olduğunda ilk adresleri Nvidia oluyor. Çünkü en güçlü, en kullanılabilir, en uygun çözümler, uygun derken o göreve uygun, fiyat olarak uygun değil, o göreve uygun en güçlü çözümler Nvidia'da. Nvidia yüksek performanslı hesaplama cihazları yani süper bilgisayarlar ve sunucular, bilgisayar ekran kartları, ağ cihazları ve veri işlem birimleri alanlarında Ar-Ge fiyatları, Ar-Ge faaliyetlerine son mali yılla 3 milyar dolar harcıyor. AMD ise kişisel ve veri merkezi işlemcileri, kişisel ve veri merkezi grafik işlemcileri, FPGA denilen alanda programlanabilir kapı dizileri, Pensando veri işlem birimleri ve ağ cihazları alanlarındaki Ar-Ge çalışmalarına 1,6 milyar dolar harcamış. Bunların hepsi güncel rakamlar. Bir senede harcanan güncel rakamlar. Intel'e geldiğimizde ise Pat Gelsinger'ın yine geçtiğimiz haftalarda bahsettiğimiz gibi gereksiz olan tüm harcamaları kısacağım. Hiçbir gereksiz projeye artık bütçe ayırmayacağım dediği bir ortamda işlemci, grafik işlemcileri, FPGA, kuantum hesaplama, ağ cihazları ve daha birçok alanda yaptığı Ar-Ge çalışmalarına harcadığı para senelik 16,5 milyar dolar. Nvidia'nın 3, AMD'nin 1,6, Intel'in 16,5 milyar dolar bir senede. Ama şunu da unutmamak lazım. Nvidia ve AMD için biz hep ne dedik? Bunlar fabrikasız üretici. İşlemciyi tasarlıyorlar. Ve gidip mesela TSMC'ye, Samsung'a veya başka firmalara diyorlar ki lütfen bizim bu işlemcimizi üretin. Şu üretim standartlarında olsun, şu teknoloji kullanılsın vesaire vesaire. Bunlar yani üretimin kendisine, üretim süreçlerine yatırım yapmıyorlar. Intel ne yapıyor? Intel bir de bunlara yatırım yapıyor. Çünkü Intel'in bir de Intel Foundries isimli işlemci üreten, yarı iletken üreten bir fabrikası var. Ve hatta yine hatırlarsan bu fabrikanın kendisi Intel'in az önce bahsettiğimiz bir çeyrekte 1,6 milyar dolar zarar etmesine sebep olan taraf. İşte Ar-Ge tarafında muhtemelen bu taraf biraz coşturuyor aynı zamanda bütçe olarak. Bir de Qualcomm tarafı var. Qualcomm neler üretiyor? Yine az önce bahsettiğimiz gibi özellikle mobil cihazlar için Yongada sistem çözümleri var. Radyo frekansı teknolojileri var. Ve 6G ve 7G gibi iletişim teknolojileri var. Bunlara yatırım yapıyor. Bunlar üzerinde Ar-Ge çalışmaları yapıyor. Bunlar içinse yaklaşık 9 milyar dolarlık harcama yapmış bir senede. Yani baktığında Qualcomm'un da Ar-Ge bütçesi Nvidia ve AMD'nin toplamından epey fazla. Onların toplamının iki katı. İki katından fazla hatta. Fakat bu firmaların yanı sıra bizim sevdiğimiz firmalardan biri olan Apple var. Apple işlemci firması değil baktığında. Yani evet kendi işlemcilerini tasarlıyor. Çok uzun süredir tasarlıyor bu arada. M serileriyle başlamadı. A serileriyle başladı kendi işlemcilerini tasarlamaya. Ama özellikle M serileriyle iyice nasıl diyeyim çok büyük bir oyuncu oldu. Çünkü A serileri tablet telefonlarda kullanılırken M serileri artık bilgisayarlarda da kullanılmaya başlandı ve o Microsoft tarafında, Windows tarafında daha doğrusu gördüğümüz ARM tabanlı işlemci dönüşümü de Apple'ın bu pazardaki çok rekabetçi M serisi işlemcilerinden geldi. E tabii Apple bunun yanı sıra neler yapıyor? Bir sürü cihazı var. İşte saati var, Vision Pro gözlükleri var, kulaklığı var, telefonu var, hoparlörü var, Apple TV'si var, iPad'i var. Hani çok fazla ürettiği cihaz var ve bunlar için sürekli Ar-Ge çalışmaları yapıyor. İşte camına Ar-Ge yapıyor, onun dışında tuşlarına Ar-Ge çalışması yapıyor, tasarımına Ar-Ge çalışması yapıyor vesaire. Apple'ın Ar-Ge çalışmaları için harcadığı para 27 ile 30 milyar dolar arasındaymış bir senede. Yani Nvidia, AMD, Intel ve Qualcomm'un toplam harcadığı harcama kadar bir harcama yapıyor Apple Ar-Ge tarafında. Şimdi ilk başta sorduğun soruya döneceğim. Ya sen dedin ki ya bu Ar-Ge çalışması yapıyor da ne oluyor? İşe bak, bu tam olarak şimdi bahsedeceğimiz konu. Evet, Ar-Ge çalışması gelir yaratma için önemli. Çünkü Ar-Ge çalışması senin gelecekte rakiplerinden ileride olmanı sağlıyor. Ya senin maliyetlerini düşürüyor. Bir çalışma yapıyorsun, bir teknoloji buluyorsun ve o teknoloji senin daha düşük maliyetle, daha düşük girdilerle üretim yapmanı ve rakiplerin karşısında belki fiyat kırarak, fiyat kırmasan bile aynı fiyatta sattığın üründen daha fazla kar ederek hayatta kalmanı, daha fazla büyümeni sağlıyor. Bu bir. İkincisi, rakiplerinden teknoloji olarak ileri de geçebiliyor. Öyle bir Ar-Ge yapıyorsun ki rakiplerini arkada bırakıyorsun. Nvidia'nın AMD'ye yaptığı gibi yapay zeka alanında, yapay zeka çözümlerinde ve orada yaptığın atılımdan elde ettiğin gelirleri tekrar Ar-Ge'ye koyuyorsun. Yumurta tavuk olmuş oluyor. Yani daha fazla gelir elde ettikçe daha fazla Ar-Ge yapıyorsun. Daha da fazla gelir elde ediyorsun. Çünkü arayı gittikçe açıyorsun vesaire vesaire. Fakat bu Ar-Ge'ler bir şekilde operasyonel olarak karlı olmazsa, günün sonunda bir karlılığa dönüşmezse ne oluyor? Senin yatırımcın senden mutlu olmuyor. Ve piyasa değeri dediğim, yurt dışında hani MCAP, Market Capitalization diye geçen şey, evet bir bakıma bütün o şirketle ilgili girdilerin çıktıların sonucunda şekillenmesi gereken şey ama tam olarak birbiriyle alakalı olmuyor. Mesela Apple'ın piyasa değeri 3.6 trilyon dolar. Nvidia'nın geçen seneye kadar gayet normal yerlerdeydi. Şu anda piyasa değeri 3.2 trilyon dolar. Hatta bu sene içinde bir noktada Apple'ı da geçmişti. Bu yapay zeka çözümlerinin, yapay zeka araçlarının inanılmaz patlaması, hani her yerde gündem olmasıyla birlikte. Ama şu anda 3.2 trilyonla birlikte dünyanın, yanılmıyorsam, en değerli ilk 3-4 şirketi, belki ikinci şirketidir. AMD piyasa değeri olarak 255 milyar dolar. Qualcomm 197 milyar dolar, Intel ise 99 milyar dolar değerinde. Bu şu anlama gelmiyor: Intel inanılmaz kötü, işte Apple onun 30 katı değerinde anlamına gelmiyor. Öyle bir şey yok tabii ki. Ama işte bir yerde tüm bu Ar-Ge çalışmaları aynı zamanda az önce bahsettiğim gibi karlılığını, aynı zamanda sektördeki konumunu, aynı zamanda sana oluşabilecek gelecek zamanki talebi belirlediği için insanlar da ne yapıyor? Bu sonucunda piyasa değerini belirleyen şey hisse adedi çarpı hissenin fiyatı. Ne oluyor? İnsanlar o hisselerini almak için talep ettikçe talebi yükselen şeyin fiyatı artar. Hani arz talep ekonomi 101. Sana talep artıyor. Talep arttıkça da piyasa değerin yükseliyor. Böyle bir ilinti var. Ve sen mali olarak kötü duruma düşersen insanlar diyor ki biz bundan biraz çıkalım. İnsanlar böyle çıkmaya devam ettikçe senin de piyasa değerin düşüyor. Çünkü artık senin hisseni kimse almak istemiyor.
Ya Pat Gelsinger, sen yap yatırımını, yine de değerin düşük. Çünkü sen vizyon.
Meriç Öztürk çağrısını yaptı.
Ben her bölümde yapıyorum. Bir gün Pat Gelsinger'ın istifasını duyacağız bu programı yayınlamadan. 10. yıl marşıyla gireceğim.
Cidden 10. yıl marşıyla mı gireceksin?
Girmezsem adım Meriç.
Tamam.
Direkt 10. yıl marşı eşliğinde o güzel haberi dinleyicilerimize vereceğim.
Yoksa söylenmedi hiçle mi girsek? Aşkın olayı.
Onu da kapatırken söyle.
Tamam.
Pat Gelsinger'ı şey yapıp gol oldu diyerek.
Doğru.
Evet.
Umarım başına yine daha da tartışmalı bir isim geçmez ya. Bir de öyle şeyler var ya, gelen gideni aratıyor.
Aratıyor vallahi ya. Bir tweet atmalarına bile şey yapıyoruz. Hala geziyorlar orada burada. Gelen gideni aratıyor.
Değil mi?
Vallahi yani şaşırıyorsun. İnsan çok şaşırıyor, diyorsun ki bundan daha kötüsü olamaz diyorsun. Biri bir geliyor. Vallahi daha da kötüsü oluyor yani.
Bir de gelmeden önce de mesela her gün bağıra bağıra mesela konuşuyor ediyor. Sonra bir geliyor. Çekirdeksiz Nar Festivali'nden tut, halı sıkma festivali etkinliğine kadar her şeye
Allah.
katılıveriyor. Arada da tweet atıyor.
Arada o da. O hani geliyor böyle milyonlarca tepki. Sonra diyor ki of Türkiye'nin de çivisi çıktı falan diye böyle çıkıyor
Aynen.
konuşuyor. Tamam. Ya yani Türkiye'de de lafın gelişi dedim yani. Hani Intel'in
Tabii.
çivisi çıktı diyecek Pat
Tabii.
Gelsinger.
Petgelsinger'de zaten arada şey yapıyor ya, İncil'den alınır.
Ha mesela bakara makara gibi o da.
Bak tabii
Evet.
onun
Evet.
Amerikalı ilk denemesi.
Çünkü
Amerikalı anlamda ilk bakara makara denemesi Pet Gelsinger.
Valla çok tanıdık geldi hepsi. Biz
Dünya küçük diyebilir miyiz? İnsan insana benzer.
5'ten büyük
Bilemedim.
sayarız bir gün programda.
Yani söyleyene bağlı. Katılıp
Söyleyene bağlı.
katılmayacağı.
Ha, tamam evet. Öyle bir söz. Şey
Evet.
diyorsun, söze bakarım söz mü diye, sonra söyleyene bakarım diye Google'a geçelim yavaştan. Birkaç bölüm önce de söylemiştin, nükleer tesis yatırımı yapıyordu bazı şirketler. Google da onlardan biri olacakmış yapay zeka için.
Hatta Çağrı'nın da bu konuda bir videosu olmuştu. Biz
Evet,
de aynı
aynen.
çok yakın bir zamanda yine bahsetmiştik. Sonra Çağrı'nın videosu da daha detaylı bir şekilde gelmişti Microsoft'la ilgili. Şimdi Google 2035 yılında tamamını faaliyete geçirmek üzere Kairos Power, yani buna Kairos mu deniyor bilmiyorum ama ben Kairos diyeceğim. Kairos Power şirketiyle anlaşmış ve 500 megawatt kapasiteli küçük modüler reaktörler kurma konusunda bir anlaşmaya var. Microsoft Three Mile Island adasındaki nükleer santralin faaliyete geçirilmesi ve oradan üretilecek olan bütün enerjiyi çok uzun yıllar, yanılmıyorsam 20 yıla kadar alma garantisi vermişti. Yine Amazon'da Three Mile Island'ın bulunduğu Pensilvanya eyaletinde bir nükleer santralden gücünü alacak olan yapay zeka sunucusu satın almıştı. Şimdi Google'da ne yapıyor? Küçük modüler reaktörler kurmak için anlaşma yapıyor. Bunlar tesadüf mü? Yani ne oluyor da bir anda böyle bir şey oluyor? Aslında Amerikan devleti yapay zeka işlemleri için gereken enerjinin farkında ve oluşabilecek sorunların da farkında. Niye? Çünkü orada gerçekten çalışan, işini layıkıyla yapan uzmanlar yer alıyor hükümetin içinde. Komisyonlar falan var. Devlet düzgün işliyor. Ve bununla ilgili stratejiler geliştiriliyor. Önümüzdeki 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl düşünülerek.
Neyi düzgün işliyor dedin?
Devlet diye bir şey var abi.
Ha, hadi ya.
Evet. Evet,
İşliyor,
evet.
düzgün işliyor.
Nispeten. Ya tabii ki eksikleri var. Ama nispeten düzgün işliyor. Kuralları falan var. Anayasası var mesela.
Uyuyorlar mı? Da anayasa her yerde var.
Yok ama bunlarda şey diyen duymadım. Bir kere çiğnemekten bir şey olmaz diyen biri yok.
Ya onlar ne anlar?
Ben bilmem. Biz diyeceğimizi diyelim. Şimdi ABD yönetimi teknoloji devleriyle konuşmuştu ve özellikle veri merkezlerinin yakınlarına kurulacak küçük nükleer santralleri de teşvik etmişti. Demişti ki tamam ya, hani veri merkezlerinin yanına kurun ki ortalığı da hani enerji talebinizle birlikte çöle çevirmeyin. Hani tutup da kömürden mömürden enerji elde etmeyin. Yine bunu geçen programlarda söyledik. Nükleer enerji şu anda elde edebildiğimiz en güvenli enerji kaynaklarından biri. Ve bunu stabil olarak elde edebiliyoruz. Yani rüzgar gibi, güneş gibi bir gün olup da belki bir hafta boyunca olmayacak bir şey değil. Çalıştırmaya başladığın anda her şey yolunda giderse, Çernobil gibi bir şey olmazsa, sana stabil bir şekilde o enerjiyi verebiliyor. Şimdi Google'da bu teşvik üzerine tıpkı Microsoft ve Amazon gibi yapay zeka yarışında geride kalmamak için gerekli adımları atacağın sinyalini vermiş oldu. Çünkü diyor ki ben küçük modüler reaktörler üzerinde Kairos'la anlaştım ve kuracağım veri merkezlerini yapay zeka sunucularına bunlarla birlikte enerji sağlayacağım. Ve bu şekilde temiz enerji elde etmiş olacağım. Ve yine bahsetmiştik ya, yine hani şirketlerin sonucunda karbon ayak izi hedefleri var. 2030 yılına kadar, 2040 yılına kadar. Ve onları tutturmakta gittikçe zorlanıyorlar bu artan enerji talepleri dolayısıyla. Nükleer enerji aynı zamanda buna da katkı sağlamış olacak. Çünkü nükleer enerji karbon ayak izi üreten bir enerji tipi değil. Evet, nükleer atıkları var ama bunlar karbon atığı olarak geçmiyorlar. Şimdi burada şöyle bir gelişme de var. Kairos'un nükleer kayıt komisyonundan onay alan bir nükleer tesis tasarımı da var. Yani bu konuda tamamen sıfır değiller. O yüzden o da olumlu bir gelişme. Kurulmuş bir düzenleri, hani kurulmuş bir santralleri vardı, onu denememişler ama en azından onay almış bir tasarımları var. Yani yakın zamanda yavaş yavaş faaliyete geçtiğini görebiliriz bu küçük modüler reaktörlerin. Fakat sadece küçük modüler reaktörler değil, aynı zamanda Westinghouse gibi nükleer enerji konusunda öncü olan firmaların mikro nükleer tesisler ya da santraller diyelim ya da enerji kaynakları üretim tesisleri diyelim. Buradaki yatırımları da önem taşıyor. Çünkü bunlar taşınabilir ve anında kullanılabilir yapılarıyla dikkat çekiyor. Mesela mikro boyuttan bahsediyoruz. Bunları epey böyle bir tabii ki hani silahlı bir korumanın da hani bir koruma konvoyunun da tabii olduğu bir eşlik ettiği bir kamyonda taşıyorsun bu üniteyi. Gidiyorsun bir fabrikaya kuruyorsun ve 8 yıl boyunca kesintisiz olarak 5 megawatt güç sağlayabiliyorlar. Sonra mesela Westinghouse diyor ki aa tamam senin başka bir güce mi hani ek bir güce mi ihtiyacın oldu? Ben bir tane daha getireyim ya da aa bunun kullanımı mı dolmak üzere hani içindeki artık nükleer çekirdek enerjisini mi yitiriyor vesaire. Hemen geliyor yenisini kuruyor eskisini götürüyor. Bunlar üzerinde de ciddi yatırımlar yapılıyor. İleride bunlarla ilgili de haberler duyabiliriz. Sanırım bizim ülke bunun naslı versiyonunu, helal yerli ve milli versiyonunu yapacaktır bir 90-100 seneye falan diye düşünüyorum.
Tabii şimdi bu reaktörleri kullanıyorlar. Kullanacaklar yapay zeka. Ama biz bu yapay zekayı nasıl kullanacağız ya? Benim ne işime yarayacak bu yapay zeka günlük hayatta kardeşim? Birisi bir şeyler yapmış ama sen böyle bir anlat bak.
Bunlar sadece şey işe yaramayacak değil mi abi? İşte Apple'ın öngördüğü gibi bana surf yapan dinozor emojisi üret.
Tabii canım kime ne? Nereye kadar?
Ya bir araştırmacı varmış. Yapay zeka araştırmacısı ve veri habercisi. Simon Willison. Simon Willison Google'ın AI stüdyosunu kullanmış ve günlük hayatında yapması gereken çok da manuel, sıkıcı bir işi 35 saniyelik bir videoyla ve bu videoyu yapay zekaya işleterek çözmüş. Yani çok güzel, çok pratik örneklerinden biri. Ne yapmış biliyor musun? Bu Simon Willison'ın 12 tane e-mail'e yayılmış vaziyette duran çeşitli faturaları varmış. Mali hesap. Demiş ki ya acaba ben bunu ekran görüntüsünü alsam. Bu 12 mail'i tek tek açsam. Hani böyle video halinde ekran görüntüsü alsam. Sonra da bir yapay zeka modeline desem ki benim için bir JSON dizisi yaz. Ve bu JSON dizisinde yıl ay gün formatını kullanarak bu mali hareketleri karşılarında da maddi olarak dolar cinsi yazacak şekilde çıkar. Ve sonra da bu JSON dizisini CSV formatına getir ki ben bu CSV formatını Excel gibi bir doküman açıcı programda kullanabileyim demiş. Ve Google'ın AI stüdyosuna bunu yaptırmış. Aynen bu komutlara girmiş. 35 saniyelik bir ekran görüntüsü almış önce. Maillerine tek tek açtığı. O mailleri açınca maillerin içindeki sonucunda bilgiler yer alıyor. İşte Google'ın AI stüdyosuna bu komutları girmiş. Promptları girmiş. Prompt da deniyor ya. Ve sonrasında hakikaten CSV formatında bunları almış yapay zeka modelinden. Sonra demiş ki tabii ki yani yapay zeka modeli genelde istediğimiz şeyleri biraz da istatistiksel olarak hesaplayarak sunduğu için bize aslında orada zeka denen bir şey yok. İstatistiksel modelin olasılık tahmini üzerinden yürüttüğü operasyonlar var. Demiş ki ben bunun doğruluğunu kabul etmek zor, bir kontrol etmek zorundayım. Kontrol etmiş ve tamamen doğruymuş rakamlar. Bayağı 35 saniyelik bir video ve belki de hazırladığı böyle 1-2 dakika içinde hazırladığı bir komutla bu işi çözmüş. Ha diyeceksin ki abi 12 tane maili zaten hani tek tek açıp yazsa zaten muhtemelen harcadığı zamanla eşdeğer olacaktı. Evet 12 mail için öyle. Ama bunu çok daha fazla şeyle yaptığını düşünsene. Sadece mail olarak düşünme. Yani burada şunu görüyoruz abi. Şu anda geldiğimiz noktada yapay zekalar görüntüden özellik çıkarabilme konusunda gayet becerikliler. Ve bunu Google'ın Gemini 1.5 Pro'suyla yapmak istemiş. Yani en son, en güncel versiyonunu. Yanlışlıkla da yapamamış. Onu seçmeyi unutmuş. Gemini 1.5 Flash 0.02 versiyonuyla yapmış. Daha eski bir modelle yapmış. Ona rağmen tam doğru bir şekilde yapmak istediği şeyi yaptırabilmiş. Rakamlarda hiçbir yanlışlık yok, tarihlerde yok. Şu anda Google AI Studio'dan para almıyormuş ama para alacakmış bu tür işlemler için. Peki demiş ya, bundan eğer para alınsaydı benden ne kadara mal olacaktı demiş. Bunun için 11.018 token ödemesi gerekecekmiş Google sisteminde. Google'da her 1 milyon token için, bak bu 11.018 token. Google'ın ücretlendirmesi için ise her 1 milyon token için 7,5 centmiş. Yani bu işlem için sadece 1 centin %10'unu harcamış olacakmış. Eğer ücretlendirir. Yani 0,1 cent harcamış olacaktı sadece. Yani bu sana bir şeyi hatırlatıyor mu bilmiyorum Meriç ama.
Recall.
Aynen öyle.
Recall. Ne evet. Olmuştu?
İşte aslında Recall'un yapacağı şey de bu abi.
Evet.
Yani senin ekran görüntüleri alıyor ya, senin ekran görüntülerini alıyor. Sen işte mail okuyorsun, sen gidiyorsun garip sitelere giriyorsun vesaire vesaire. O bütün yaptığın şeylerin 2-3 saniyede bir ekran görüntüsünü alıyor düzenli olarak. Sonra tabii ki sen daha ona komut vermeden o arka planda o yapay zeka çekirdekleriyle o ekran görüntülerinden özellik çıkarımı yapıyor. İşte bakıyor, şeyi algılamaya çalışıyor. Burada bir fiyat var mı? Fiyat etiketi var mı? İşte bu fotoğrafta, bu ekran görüntüsünde neler var? İlk önce onu çözüyor mesela. Bu ne? Neyin ekran görüntüsü? İlk önce onun bir tanımını yapıyor. Sonra diyor ki ha, bu bir tişörtün ekran görüntüsü. Nasıl bir tişörtün? Uzun kollu mu, kısa kollu mu, yakası ne, rengi ne vesaire vesaire. Bunların hepsinin özelliğini çıkarıyor ve sen 5 gün sonra Recall'a şey dediğinde, ya ben kırmızı kısa kollu bir tişörtün ekran görüntüsünü almıştım, onun fiyatı neydi dediğinde, eğer orada bir mesela etiket de görünüyorsa hemen sana diyor ki bak ekran görüntüsü bu, fiyatı da şuydu diyor. Böyle böyle görüntü çıkarımı işinde, yani görüntüden özellik çıkarımı, görüntüden algılama konusunda yapay zeka modelleri gün geçtikçe gelişiyor. Ha, Recall'un kullanımı hala dediğim gibi ne kadar güvenlidir, ne kadar kullanmak istersin o ayrı, ama yapay zeka modelleriyle sadece sevgilime atarlı mesaj yazacağım, içinde şunlar geçsin, hadi bana bir mesaj hazırla deme. Yani bu amaçların dışında da kullanabiliyorsun, onu gösteriyor. Bu arada abi bunu şirketlerde de işte otomatik kullanılabilir hale getireceksin. Yani evet, manuel bir şeylerin tabii ki ekran görüntüsünü almayacaksın ama işte öyle bir yere gelecek ki mesela bunu Excel'e gömecek. Microsoft günün birinde Excel'de kocaman tablolar olacak. Hatta senin böyle ekranına sığmayan bir tablo olacak. Sen ancak böyle scroll yaptığında görebildiğin. Ama sen diyeceksin ki bana bunun şu rakamlarının bir özetini çıkar diyeceksin. Bir tane komutla o sana özeti çıkaracak. Böyle düşün. Yani buraya doğru gidiyor teknoloji.
Yani tarot baktırmaktan daha yararlı şeyler olacak.
Vallahi yeterince tarot ve yeterince o tarot yorumlamasıyla besleyebilirsen sistemi, tabi bu ne kadar bilimsel olur bilmiyorum ama sonucunda o sistem falcılardan da daha iyi tarot bakacaktır ya da kahve falı bakacaktır.
Bence de katılıyorum. Falcıların işini elinden alacak yapay zeka.
Buradan bu sonuca kadar gelmemiz de yine vizyonumuzun, kalitemizin göstergesi.
Ya ben boşuna demiyorum. Pat Gelsinger varken bana ihtiyaçları yok.
Ya da sen varken ona ihtiyaçları yok.
Ya o da olabilirdi. O da olabilirdi. Yani bir yerimizi değiştirseler hiçbir şey değişmeyecek Intel adına.
Ki sen onun %1 ücretine çalışırsın muhtemelen.
Tabii ki. Tabii ki, yani o kadar vermelerine bile gerek yok. Ve Intel yine Intel diyor. Intel kar edecek benim sayemde. Çok azıcık da olsa.
Yani 1.6 milyar dolar zarar etmesinden iyidir.
Tabii. Yani 1.5 milyar dolar zarar etmesinden.
Mesela.
Başka eklemek istediğin bir şey var mıdır?
Benim yok açıkçası. Gayet çeşitli şeylerden bahsettik. Intel'den de oldukça yine uzun bahsettik. Google, Apple, Qualcomm, Intel, bahsetmediğimiz bir haber kalmadı diye düşünüyorum. Senin eklemek istediğin bir şey var mı?
Benim eklemek istediğim... Sesim niye böyle oldu?
Ya işte pet bak, Allah'ın sevgili kulu, öyle İncil'den boşuna şeyler paylaşmıyor, hakkında böyle konuşursan.
Doğru, çarpıldım, resmen çarpıldım. Abi benim de eklemek istediğim bir şey yok. Önümüzdeki hafta o zaman görüşürüz. Güzel bir hafta geçsin, herkese iyi haftalar. Yeni haberlerimizle haftaya yeni bölümümüzde tekrar karşınızda olacağız. Herkes kendine iyi baksın.
Kendinize iyi bakın, iyi haftalar.